Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa başlıyor.
Türkiye'nin en çok dinlenen podcast dinli aplikasyonunda bu hafta Laf Lafa'da doğayan bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Sevgili Ali İhsan Bozdemir.
Doğayan deyince ben kendi kendime baktım kimi.
Abi söylüyor. Ben de baktım böyle senden bahsediyorum çünkü evet, ya valla. Ya ne yazılıyor. Güzel geldin ya yemin ne ediyorum haber? Böyle. İyiyim, sen nasılsın abi?
İyidir abicim, ne yapalım işte koşturuyoruz.
Bir böyle bir acele gelmiş gibisin ya. Biz seni bayağıdır da bekliyoruz. Ha bak beni bekleten tek konuşsun yemin ediyorum. Saatlerde seni bekliyorum.
Sonra ama. Ben gelip seni bekledim ama. Farkında mısın?
Ama bizim işte bizim de aramızda bir tane bir...
Can var, cana laf etme. Işte. Canın hiçbir suçu yok.
Onun yüzünden burada bekledik.
Sen ne yapıyorsun, ne diyorsun Ferhat'cığım?
Evet, her şey yolunda abi.
Bir haftadır görüşmüyoruz neredeyse.
Saatlerde seni beklemekten başka yaptığım bir şey yok.
Ferhat'cığım bir sinema filmimiz var. Bir de bir dijitale bir işimiz var. O yüzden gelen misafirlerimiz vardı. Dakika dakika, hatta benim oyuncum Gözde var. Yarın öbür gün inşallah sizle beraber çalışırsınız. Gözde de biliyor, nasıl geldiğimi biliyor. Hatta gelen misafirimi nasıl kovduğumu da biliyor. Hayatta yapmam ama.
Ya tabii çok ben yani. Çok kıymetli vaktinden bana da ayırdığın için bu arada teşekkür
bugün
ederim.
Bugün için aslında planlamamıştık baştan.
Evet.
Sıkıştırdık.
Ya ben gelmeni çok sevindim.
Sağ ol, ben de.
Çünkü bugün çok önemli bir projemiz var. Oraya fazla bir atmosfer olarak da çok fazla bir emek harcadık. İçerikte bulunduğumuzda baktığımızda çok fazla bizden de giden şeyler oldu tabii. Bir aksilikler falan da yaşadık. O yüzden hemen dedim hadi Ali abi bugün gelmişken yakalamışken seni nasıl yakalayacağım? Başka zaman seni yakalayamıyoruz ki zaten.
Ben yarın
seni nereden bulalım?
Yarın öbür gün buraya alacağım iyi isimli dostlarım var. Ben de onlar için ön ayak olacağım sana.
Evet.
Onlar geldiği zaman
hepsi
da
çok gelip
onlarla beraber programa ben katılırsam daha şen şakrak olur.
Evet, çok eğlenirim.
Daha gider
eğleniriz
yani. Ben gidelim
çok eğlenirim seninle abi. Ben seninle her zaman eğleniyorum zaten.
Ben de seni çok severim. Senin çünkü bana enerjini çok tutuyor.
Ya,
İyi bir adamsın çünkü.
Bence ikimiz de birazcık böyle bir enteresan
İşimizi
bir tip
seviyoruz.
Olduğumuz için mi acaba?
Bak şöyle ama biz işimizi çok sevdiğimiz için seninle bazen dışarıdan insanlar bizi şey görüyor. Ağır.
Benden tırsıyorlar mesela. Çok sert duruyorsun diyorlar.
Bana da mesela şey diyen çok oluyor. Ya abi biz seni çok seviyoruz ama çok sersin bazen. Nesi sert? Ama iş yaparken biraz gülmemek gerekiyor ya.
Evet.
Ya çok dalga geçmemek
tabii canım,
lazım.
İşini ciddiye almak denilen
aynen
şey var yani. İşini
aynen
ciddiye
öyle.
Alıyorsun.
Aynen öyle.
O yüzden de o anki verdiğin neyse, karşılığı neyse hemen onun şeyine bürünüyorsun.
Evet,
hemen
evet.
Onun şekline bürünüyorsun. Tabii bu arada ben size Ali İhsan Bey için şöyle bir şeyler söyleyebilirim. Tabii birçoğumuz zaten yani bizim jenerasyon olarak şimdi bu X kuşağı, Y kuşağı falan çok fazla bilmez.
Bilmez. Hatta hiç
ama
bilmez neredeyse.
Ama biz işte o bir altta, o 90, 80'ler çocukları. Biz 80'ler 80, çocukları sizin
çocukları.
Böyle çok güzel. O zamanki işte hangi bir proje vardı abi? Bu ben çok da Kıvırcık mıydı? Hatta senin oradaki rolün.
Şöyle.
Unut şimdi.
Baretta. Benim bir tane ilk oynadığım işlerden bir tanesi dizi olarak devamlı oynadım. Osman Yağmur Deli'yle Türkiye'nin o zamanki efsane işlerinden Kamil Sönmezler'in, Neriman Köksal'ların, İlhan Daner, Bilge Zobu, Üstün Asutay, Mert Asutay, Nilgün Belgin gibi, Ayşen Gurudalı gibi bir
yalnız
ekiple.
Yalnız saydığın isimlerin de yani
paşam, ben o zaman o
hepsini çok seviyorum.
Şimdi o dediğim isimleri şu an yaşasalardı yan yana getirmek için bütçe bulamazdın.
Evet.
Şimdi o tür isimleri Türkiye'nin en önemli yapımcısı rahmetli Osman Yağmur Devri'li ayarlamıştı.
Hı hı.
550 bölüm sürdü.
Of.
Tabii. Hatta bana her soran şey derdi. Abi ne yapıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? Nereye gömüyorsun? Ben şükür işimde çok iyi para kazanan bir adamdım. Ve her zaman da para kazanmanın bu işte bir getiri olduğunu, yarın öbür gün zaman geçtiğinde o paranın sana mutlaka kalıcı olması gerekiyor. Ben iyi paralar kazandım. Sonra bizim Ayşecik vardı.
Evet,
bu,
o projenin.
Küçük çocuğun oynadığı.
Şey değil mi? Yunus abi de değil mi?
Yok.
Yunus
o,
abi.
O Yunus Bülbül'ün o ayrı. O Bücürcadı'ydı.
Ha, Bücürcadı pardon, özür dilerim.
Bizim küçük Ayşecik. İşte Tintin Mini
Hanım falan filandı böyle, evet.
O da çok büyük bir projeydi. Onu da yapan bizim TRT'nin çok önemli kıymetli yapımcılarından Ayhan Önal yapardı. O da 550
evet.
bölüm. Yani birisi 550 bölüm sürdü, birisi 500 bölüm sürdü. Ayşecik galiba 500 bölüm sürdü. Bir tanesi günlük diziydi, bir tanesi haftalık diziydi. Ben sonra Marziye'de oynadım, Pembe Patikler'de oynadım. Bayağı dizilerde oynadım. Yani benim diziyle ilgili şansım çok. Oynamadığım dizi kalmadı o dönemlerde. İlk tiyatroyu ben Zafer Diper gibi büyük bir ustayla başladım. İlk 11 yaşındayken mesleğe başlarken ben Erzincanlıyım ve ben ailem benim...
Şey mi peki ya, bu annemesi çok özür dilerim.
Hayır,
kestim ama tiyatro ve sinema çok zor iki, yani ikisi de çok uç
ayrı,
noktalar. Çok
ayrı.
Uç noktalar.
Tabii.
Hani insanlar genelde şunu karıştırıyor. İşte tiyatro sanatçısı ile işte film sinema sektörü, işte sinema sektörü olan kişi aslında ne olacak canım? Orada da oynuyor, burada da oynuyor.
Yok, şöyle.
Bunun aralarında nasıl bir
zorluk var? Hemen sana söyleyeyim Ferhat. Şöyle, eğer bir adam hiç oyunculuk bilmeyip yakışıklı ya da güzel ya da tanıdık ya da tanımadık ya da bir anda sinemada buluyorsa ve o sinemada da
günümüzde
başarılıysa.
Günümüzde bu çok oluyor zaten.
Mutlaka. Çok başarılıysa burada şöyle bir şey var. Oynuyordur. Sinema çok farklı bir dil. Onun iyi bir yönetmeni varsa iyi oynatabilir. Çünkü sinema başka bir şey. Küçük oynayacaksın, duygularını daha aşağıda indireceksin. Göz ve hislerle oynayacaksın. Ama tiyatro öyle değil. Tiyatronun şöyle bir özelliği var. Dile çok iyi hakim olman lazım. Ekiple çok iyi olman lazım. Konuşman çok iyi olmak zorunda. Ve ayrıca büyük oynayacaksın.
Evet.
Sinemada küçük, tiyatroda daha büyük oynuyor oyuncular. Ama tiyatro çok farklı. Tiyatro emeksiz olmuyor. Tiyatro mutlaka çok iyi pişmen gerekiyor. Yani usta sana... Bak ben şöyle anlatayım, hemen anlasın insanlar diye. Ben ilk tiyatro eğitimi aldığım dönemlerde birinci yılımdan sonra oyunda selama çıkmak istedim hocamın izniyle. Dedim ki hocam ben de akrabalarım gelecek.
Yani selamda çok teşim de, gurur değil mi?
Tabii
çok. Yani.
Hala yaşıyor ve benim içimde
hala tavrı. Hala çünkü heyecan var mı? Böyle çıkınca falan işte.
Yok.
Heyecanlanıyor musun böyle çıktığında çok. Seyirciyle buluştuğunda?
Şöyle bir tanem. Ben kendi tiyatromu kurdum sonrasında. İşte Gözde de burada ve o da benimle oynadı. Bende şöyle bir hastalık var. Ben bir de yönetmenlikte kaynaklı bir şey. Herkesi oto kontrol etmek isterim.
Evet.
Oynarken bile rolümü, ki ben rolü mesela Gözde'nin oynadığı oyunda ben kadın oynuyordum. 80 yaşında bir...
Gözden ama siz hazırlıyorsunuz değil mi? Sizin akademiniz yetişti.
Tabii ki. Benim oyuncum olduğunu şöyle anlarsın. Tonlamalarından, vurgularından dersin ki bu Ali İhsan Bozdemir'in öğrencisi. Çünkü her ustanın öğrencisine verdiği bir adap ve edep hikayesi vardır. Ve oyunculuk anlamında bir kuralı vardır. Onu benim öğrencilerim çok iyi yaparlar. İşini çok seven bir adamım. Kuralları olan bir adam.
Tiyatro zaten aşık olması gereken bir sektör değil mi?
Televizyonda aynen. Televizyonda çok çalıştım. Ben bir kere çok komik bir adamım. Hayatımda da çok şirin yaşarım.
Ben de çok gülüyorum senin.
Öyle değil mi? Yani hayatta hep mutlu olmayı çok severim. Çok gırgır şamata yaparım ama tiyatrodayken bilirler, prova esnasındayken beni tanımadıklarını söylerler çoğu. Derler ki hocam çok agresifsin. Ama dedim ki yani şakayı yapalım
mükemmelliçilik.
Da belli bir dönem sana otursun, sonra istediğimiz sunuluğu yapalım. Televizyon işiyle sinema işinin arasındaki farkı anlattım sana. Yani
evet.
Birinde daha iyi, daha küçük oyuncular, birinde daha büyük. Bir de tiyatro deyince herkeste bir kalıp var ya.
Evet.
Ferhat'cığım şöyle bir şey var.
Tiyatro sektörünü şu an bizim şu anki jenerasyonun anladığını zannetmiyorum.
Yok, anlıyorlar. Şöyle bak mesela şu seyirci anlamında da çok büyük ilgi var hala. Şu anki gençler de çok seviyor. Ama şeyi sevmiyorlar. İlk geliyor bana mesela, bak şöyle anlatayım Ferhat. Hı-hı. Geliyor mesela diyor ki ben oyuncu olmak istiyorum diyor. Tamam güzel diyorum. Televizyonlarda oynamak istiyorum abi, şöhret olmak istiyorum abi diyor. İlk başta şöhret olmak istiyorum demiyor. Hocam oyuncu olmak istiyorum diyor. Ben anlıyorum onun oyuncu olmayacağını. Amacı oyuncu olmak değil. Amacı televizyona girip filmlerde
kendini
ya da...
Kendini göstermek,
ya
macera.
Filmler, ama şöyle, herkes de şöyle girmek istiyor. Ben başrolü olabilir miyim?
Tabii, hemen.
Ben de benim de hayalim var mesela. Vebbi Koç bir gün bana gelip desin ki, Ali sen aslında sen Erzincanlı değilsin. Sen benim oğlumsun. Yalı seni bekliyor, yatta seni bekliyor falan, böyle bir şey. Emeksiz olmuyor.
Bu ayranla yoğurt hikayesine benziyor herhalde.
Yani.
Hem ayranım dökülmesin, hem
oldu.
Yoğurdu
hem
karıştırmayalım
de,
gibi.
Bilmem ne yapmayalım dediğin doğru. Öyle bir şey yok. Emek olacak. Bak benim şimdi kızım evleniyor. Kızımın erkek arkadaşı milli sporcu.
Bu arada tebrikler, baba
sağ
olacaksın. Ha, bu baba arada değil, hem baba dede, şey dede olacaksın. Özür dilerim.
Yok daha dede olmaya vaktim var. Bir de ben dede olmayacağım annem. Benim daha kızım 4-5 yaşında bebeğiyle oynuyor. Annesine diyordu ki anneannesi selam versene kızıma diyordu. O da selam veriyordu. Bana dedi ki bir gün dedesi dedi. Dedim dedesi yok. Dede yok dünyada. Öyle bir dede yok. Ben dede değilim. Ben Ali İhsan'ım. Ali İhsan bak Ali İhsan diyeceksin dedim. Ben işin şakası belki ama tabii ki o da çok büyük olay deniyor. Yani dede olma, torun sevmek çok iyi ama...
Ama torun evlattan tatlıdır.
Öyle diyorlar da benim şöyle bir özelliğim olacak tahmin ediyorum. Benim yaşlanmak gibi bir derdim olmayacak inşallah. Ya ben 90 yaşına kadar çene bende mutlaka susmaz.
Şimdi şey dikkat ediyorum ben. Mesela çok enteresan, bana çok enteresan geliyor. Siz tiyatro sanatçısınız. Oyuncusunuz. Tiyatro sanatçısınız. İyi bir eğitimcisiniz. İyi bir eğitmensiniz. Ama kızınızı mesela psikoloji okuyor diye biliyorum ben.
Yok şöyle diyetisyen de Ezgi.
Diyetisyen özür dilerim. Pardon özür dilerim.
Biliyordum hikayeyi de. Diyetisyen de Ezgi ve Ezgi spor adına diyet bölümünde şöyle bir şey yaptı. İngilizce bir makale yazdı ve master'ını yaptı ve...
Senden geçmiş
an,
o zaman bir şeyler.
Şöyle ama... Bir de Ezgi'nin şu an yaptığı işi şu an şeye geçti, kitaplara geçti ve çünkü sporcular üzerine diyet yaptı. Ezgi çok iyi bir diyetisyen. Şu an cimnastik kulübü var. Adeo Cimnastik Kulübü'nün sahiplerinden bir tanesi.
Nerede yerleri?
Bağlarbaşı'nda.
O zaman yani şimdi Anadolu yakasında böyle bu tür
cimnastik,
şeyleri...
Cimnastik tabii tabii. Ezgi çok başarılı.
Cimnastikte meyilli
tabii.
olan dinleyicilerimiz mesela. Aynen. İsmi neyi demiştiniz şeyin?
Adeo. Adeo Cimnastik. Adeo. Ezgi Oran'ın sahibi Ahmet ve Okan ve eşiyle beraber. Ama şöyle spor çok önemli.
Evet. Hepimizin
ya sanat ya spor
ben
yapacaksın.
Ben nasıl sporcuyum? Nasıl bir eziyorum?
Çok iyisin. Çok
görüyorsun.
Başarılıyım. Maşallah.
Spora nasıl değer verdim görüyorsun.
Ben de seni gibiyim. Canım şimdi kalksam Allah'tan siyah giymeyi çok seviyorum. Bugün hatta Gözde şey dedi. Hocam zayıflamışsın yok yavrum dedim. O siyahın siyah bana vermiş olduğu asaletten kaynaklanıyor. Yani spor yapan, sanatla uğraşan gençler şey olmazlar. Yanlış iş yapmazlar.
Evet. Kitap okumak sağlıklı bir gerekiyor. Beyni sahipler çünkü. Sağlıklı
aynen
bir kafaya
aynen
sahipler.
Öyle. Yanlış işlere bulaşmazlar gibi geliyor bana.
Peki gerçi size de on parmağın da on marifeti ya arkadaşım.
Yok,
ya abi
değil.
Sen de bir sinir bozucu bir adamsın ha. Ben böyle senin kariyerini düşününce sana sinir olmuyor da değilim böyle. Ne bu abi her yerde varsın. Her alanda varsın. Şimdi mesela biz dizi oyuncusu olarak izledik. Çok iyi bir tiyatro sanatçısı olarak izledik. Tabii. Ama derken dinleyicilerimizin bilmediği aslında bu sesi şimdi bu konuştukları şey şu an bizim konuştuğumuz bu tonlamaları işte bu şu an dinledikleri bu kişinin yıllardır birçok işte dublaj değil mi?
Evet, dublaj
sanat olarak. Bir dublaj sanatçısı olarak zaten birçok hikayeye hayat kazandırdığınız
benim sesimi,
yer verdiniz.
Evet,
nasıl başladı dublaj?
Şöyle, ben tiyatro yapıyordum. Sonra televizyon işine atıldım. Televizyondan nefes alamaz hale gelirken sesimin kalınlığından ya dublaj yapabilir misin dediler. Tabii ki ben de genç gibi
bas,
tabii tabii dedim.
Bir ses ama sendeki
ama şöyle tabii ki. Sonra baktım ki öyle olmuyor. Onun bir süreci varmış ve çok emek vermek zorundaymışsın ve yoksa öyle gel abi şurada bir ses. Onun da bir zamandan geçti.
Bir eğitim var mı? Dublajın bir eğitimi?
Dublaj eğitimi şu. Bir kere Türkçe'ye çok iyi
mesela
hakim
benim
olursa.
Benim çok iyi bir sesim var diyelim.
Evet.
Diyelim.
Çok iyi sesim varsa bir kere eğer yabancı film orijinal konuşacaksan ya da yerli bir dizi konuşacaksan tonlamayı ve ses oyunculuğunu bilmek zorundasın. Yani yüzünden oynadığın hikayeyi sesine vereceksin. Ben o dönemlerde çalıştım. Dublaj için uğraştım. Çok izledim. Ustalar vardı. Onları gördüm. Sonra bana dediler ki sen kötü adam konuşursun sesin. Geri bir de dini adam. Hiç anlamam dini hikayelerinde. Ne yaptım biliyor musun Berat? Çok dindarlar konuştu. Mesela beni o dönemin dini kanallarında çok duyarlardı. Benim
şey var mı abi? Seslendirdiğin şey var
tabii
mı? Yıllarca bizim orucumuzu falan açarken bir
gibi,
ses vardı ya.
O rahmetli.
Oldu mu onlardan?
Yok. Ama ben Mevlana'ları, ben Yunus Emre'leri konuştum. Şöyle beni duyarlardı bilirlerdi. Hatta kanallara gelirlerdi. O ses kim? Ya biz çok seviyoruz o adamı. Beni de şöyle hayal ediyorlardı. 80-90 yaşında nur yüzlü. İşte namazında niyazında bir adam gibi görülüyorlardı. Öyle düşünüyorlar, hayal ediyorlar. İçeri bir giriyorlardı. Saçı uzun, kulağında küpe. Kıçıbaşı oynayan bir adam. Şöyle düşün. Demek öyle. Bugüne kadar insanlar namaz kılmalı. Bak güzel kızım. Namazını kıl. Bu sesle giderdim. Ama sonrasında...
Abi ben bir tövbe ettim şu an. Vallahi.
Ya
biraz
ben de
daha
tövbe
devam etsin, bir tövbe ederdim.
Sonra şöyle ben oldu Ferhat'ım. Ben çok şey isterdim. Reklam dublajı konuşmak isterdim. Ama onu da istemem sebebi çok para kazanabilir miyim diye. Çünkü reklam dublajı çok büyük paralar kazandırıyor. Çok istedim olmadı. Çünkü onun bir zamanı varmış ve onu herkes yapamıyormuş. Böyle de bir özellik var. Bir 20-40 kişi kazanabiliyor böyle bir işte. Girdim. Çok şanslıyım. Türkiye'nin en önemli menajeriyle Gül Isıranca ile tanıştım. O da bir başka bir dünya.
O da menajer çok önemli ya.
Çok.
Siz oyuncuların hayatına menajer çok önemli.
Tiyatro kurdum. Kendi adıma tiyatro kurdum. Çok güzel bir oyun koydum. Çok güzel her şey giderken bir anda ne oldu biliyor musun? Doğru bir menajer bulamadığımız için işi durdurdu. Menajer bu işin en kıymetlisi. Gül Hanım da benim menajerim. Çok mutluyum onunla. Reklamlara çok gidiyorum. Reklam sesimden çok tanıyanlar. Ben şeye şaşırıyorum. Mesela bir yerde...
En çok seni mesela yaşıyor musun? Mesela taksiye bindin.
Tabii tabii.
Konuşuyorsun.
Ya
abi
şöyle
ben bu sesi tanıyorum ya falan.
Ama şöyle tabii. Mesela bana şöyle diyen var. Mesela bir normal işte bir senden konuşayım bir yerde. Tabii ki ben her yerde özen göstererek konuşan bir adam. Hani lağır diye konuşmam. Dönüp şey diyen var. Siz oyuncuydunuz değil mi efendim diyorlar. Ya da abi ben sizi reklamlardan tanıyorum diyen var. Sosyal medyada inanılmaz sağ olsun. Bir de bunun hastaları var. Yani kadınların, erkeklerin abi biz dublaj yapmak istiyoruz. Abi senin hayranınız. Tabii ki ben hayran. Bizde oyuncu da şey olmaz. Şöhret kimdir biliyor musun? Şöhret Kıvanç Tatlıtuğ'dur. Serenay Sarıkaya'dır. Bizde şöhret olmaz oyuncularda. Tiyatro oyuncularında. Bize tanınır olunur.
Siz alaylısınız.
Tanınırız, seviliriz, bir dururuz, sonra yine geliriz. Sen demin dedin ya, daldan dala her iş yapmışsın abi. Bütün iş. Bak ben tiyatrocu. Tiyatronun bir başka ayağı sinema. O da oyunculuk, o da aynı.
Evet evet.
İki, dublaj. Çünkü ben eğer dublaj yapmasaydım, tiyatro bittiğinde, televizyon işi bittiğinde belki bazı arkadaşlarımız gibi oturur sadece vah vah vah derdim.
Dizini döverdim.
Tabii. Dublajı yaptım, parası kalmadım. Ya da işsiz kalmadım. Arkasından tiyatro kurdum. Çünkü tiyatro oyuncusu. Tiyatromu yaptım. Sonra dedim ki ya benim çevrem çok. Hadi gelin ben dedim şunu yapayım. Ne yaptım? Menajerliğe başladım. Şimdi çok güzel projelere, işte büyük yapımcılarla doğru bir oyuncu pazarlamayla bu işi yapıyorum. Yani işim benim bu. Artık oyuncu yetiştirmek ve bu işi yapmak.
Peki şimdilerde ne yapıyorsun abi? Bu
şimdi Kadıköy'de.
Güncel olarak evet. Bunları zaten şimdi yapıyorum. Kadıköy'de. Şu an güncel olarak ne yapıyorsun?
Şu an şöyle bir şey yapıyorum. Bir tane sosyal medyaya bir hanımefendi, bu komedyen bir çocuk var ya, yeni çıktı. Acun Bey'in orada.
Hasan.
Hasan neydi? Can mıydı? Hasan dedim kardeşin benzer bir programa başladık. Bir hanımefendi.
Talk show programı.
Talk show değil de o da böyle bir soru cevaplı bir programa başladık bir hanımefendiyle. Bir tane dijital bir projemiz var. Bir de sinema filmimiz var. Onların da dublaj yapıyorum. Kadıköy'de ofisim var. Grotesk Menajerlik ve 9.5 Ajans bana ait. İki ortağım ve bir menajerimle, koordinatörümle beraberim. Bu işleri yapıyorum. Senden de çok güzel işler yapacağız.
Evet evet ben de. Ben bir kere senin şeyi seviyorum. Sanatçı kimliğin arkasına saklanan, işte öylesine boş yaşayan bir kişiler gibi değilsin. Onu seviyorum. Çünkü sen her anla insanlara bir şey vermek için, bir şeyler katabilmek için.
Bir de bir karşılıklı paylaşmak
için.
Yani.
Ya, elinden gelen bütün çabayı gösteriyorsun. Paylaşmak. Fikrini, zikrini, neyse ortaya koyuyorsun.
Ben ders verirken şöyle bir hata yapıyorum Ferhat. Ben çok çok iyi niyetli bir adamımdır. Çok sevgiyle girerim her şeye. Ama şöyle bir sıkıcı bir şey var. Hiç konuşmayı bilmeyen insanlarla çalışınca hala 20 sene evvelki gibi yavrum bak al bu takatukaları de kelimeyi açma, E'yi doğru kullan. Ama ben de Allah nasıl bir şans vermişse bana ılımlıyımdır. Çok güzel davranırım. Ama aptal ve hadsiz insanları sevmiyorum. Had çok önemli bir şey. Haddini bilmeyen evet. İnsanlara
benim en iyi bildiğim şey haddimdir der yani. Ben haddimi bilirim.
Çok önemli çünkü insan haddini bilmezse maalesef çok büyük hatalar yapıyor. Şeyde gözüm olmadı hiçbir zaman. Çünkü çok büyük şanslarım oldu. Ben Türkiye'nin bir dönem abartayım.
Abi sen konuşurken ben biraz dalıp diyorum kusura bakma.
Yok
şey,
hiç önemli değil. Bende enerji düşmez.
Hayır. Sen konuştukça ben şey kapılıyorum böyle. Gidiyorum böyle bir ses var arkadan.
Hadi sürekli canım o kadar etkiliyor musun?
Valla.
Bende değil mesela. Ben bak gözde dedik yok bende de değil diyor. Doğru söylüyor ya. Artık alışmış sesime.
Hayır ben böyle bir gidiyorum böyle. O an mesela seslendirdiğin işler geliyor kulağım mesela. Didi falan o bu falan derken.
Sor işler. Bak reklamda şöyle anlatayım bak sana Gül diye söylüyorum. Reklamın şeyi farklı. Ses hikayesi çok farklı. Mesela atıyorum bir ürün ismi söyle bana. Mesela alkol değil mi? Şimdi yapımcı diyor ki sahibi benim diyor şuradaki lafı şöyle söyle. Bilmem ne içecekleri. Böyle tonla istiyor. Onun 29 harfin 29'unu da çıkarmak zorundasın. Bir de enerjiyi çok iyi tutacaksın. Markayı da söylerken mutlaka marka çok iyi. Ya ben bu kadar iyi bir marka görmedim. Sesini
ben onun canlı şahidiyim. Seninle bir projede hatta ortak çalışmıştık.
Evet, evet.
Türkiye'de bir büyük bir kozmetik firması. Urav Kozmetik'ti herhalde. Evet Urav Kozmetik'ti. Biz
evet,
birlikte
evet.
Çalıştığımız.
Beraber çalıştık.
Mesela o gün Piyalepaşa Yalısı'nda inanılmaz bir gün yaratmışız. Ama bütün medya, magazin camiası hepsi davetlimiz.
Beğendiler
çocuklar
yani.
İlk beğenenleri söyleyeceğim. İşte ses ışıkçıları falan böyle kuruldular falan böyle bir. Ses nerede falan reklamı nerede? Ben de dedim ben hallediyorum hemen dedim ama bence dedim kolonları biraz kısın. Çünkü ben onu dinledim. Bence dedim onu biraz kısın. Artistik yapmayın dedim onu biraz kısın. Birazdan dedim duyacağınız söz bir gürül bir şey gelecek çünkü dedim arkadan. O yüzden ben dedim biraz kısın ve dinleyin. Ya abarttığımı düşündüler. Tak taktılar. Oradan sen daha konuşmaya girince hepsinin suratlarındaki aynı ifa bu ne lan? Diye bir şeydi böyle. Güzel. Hepsinin suratlarını izledim böyle.
Ne güzel, ne güzel.
Sonra salonda yaklaşık 450 kişilik bir davetlimiz vardı. Siren Ertanlar işte Özgür Soylular dansında birçok isim o gün oradaydı. Hatta Orhan Baba. Abi Orhan Gencebay'ın suratına baktım senin o hikayeyi izlerken. Tam. Bende de saçma sapan bir şekilde neyse bende gözüm doldu böyle gözlerim doldu.
Sen
bir tüylerim diken diken oldu.
İnsanların işlerini seviyorsun sen de.
İşte o yüzlerindeki o ifade bana geçti. Benim tüylerim diken diken gözüm doldu. Hani böyle içim böyle bir heyecanlandım böyle orada böyle.
Ne güzel.
Hani o ben canlı birebir yaşadım bunu çünkü.
Evet kayıt da vardı.
Allah'ın bahşetti çok güzel bir şey tabii ki de.
Ya ben sana
bunu kullanabiliyorsun işte abi. Bak bu çok
ama
muhteşem bir
şey
bu ya.
Ama şöyle ukalalık yapmıyorum ama. Bak ben sana komik bir şey anlatayım. Ben bir gün sen benim canımın işisin. Diyorsun ki sen abi bir laf var onu sen okur musun? Ben bir yerde bir şey okudum böyle bir kahramanlıkla ilgili. Yani ülkenin vatan bayrak hikayesi. Onu şu an bütün MHP'li kardeşlerim, bütün ülkücü kardeşlerim
almışlar. Aa şu denk geldim şu bir tane atlı bir abi gidiyor böyle arkadan.
tabii, bir ses tabii. geliyor. Yok falanlar filan. Bir an kalkacağım yani.
Sen bilmem nereye dönmek güçlü ol.
Bak yine aynı şey
savaşta,
oluyor.
Savaşta.
Yine aynı şey oluyor. Bu ne ya?
Savaşta ne yapılıyormuş biliyor musun? Eskiden savaşan bütün erlere, askerlere o mehterlerin hikayesi oymuş. Düşünsene adam ağlayarak almış bıçağı gidiyor adam öldü. Bu böyle bir sesin o kahramanlık hikayesine vatan için, anan için, baban için ben onu duyduğum zaman çok gülüyorum. Bir de böyle resimler, videolar koyuyorlar böyle. İlginç
evet,
geliyor.
Çok editler hayır, yapıyorlar böyle.
Niye o editliyorsunuz ama sonra karışamıyorum.
Bir de şey ama bir de ilginç olan tarafı şu. Kırgız böyle editlerin birçoğunda şey var.
Değil mi?
Son zamanlarda neyse başımıza niye böyle bir saçma. Ben mesela saçma buluyorum. Abi ben hiçbir Osmanlı'nın torunu değilim.
Ya
benim soyadım Osmanlı değil.
Ya aşkım.
Osmanoğlu değil yani.
Bak ben sana komik bir şey anlatayım.
Bana saçma geliyor yani.
Bana
o böyle
en
bir
saçma geliyor. Bak,
Türkmenlik,
bana
Kırgızlık.
Biri gelip diyor ki biz Osmanlıyız. Dur diyor. Sen Osmanlı'da padişah mısın? Dedenin dedesinin dedesi. Ya da bir şey misin? Değiliz. Oğlum sen marabasın. Osman evet.
Oranın halksın.
Oğlum halksın lan sen. Osmanlı kim? Osmanlı onların torunları ve o torunların içinde.
Ben olmak istemezdim mesela hiç.
Ya o başka bir şey. O ama şimdi şöyle bir şey. Sen halksın ya. Maraba. Sen kendine ne? Osmanlı çocuklarıyız. Osmanlı bilmem. Ha evet Osmanlı'nın içindeki bir halkız. Ama halk. Yani kendini böyle ekstra üstün bir şey sayma.
Ya işte o editleri falan hani evet şey muhteşem bir şey.
Tamam
var.
Evet.
Ama bunu böyle Türkmenlerle, Kırgızlarla işte ne bileyim işte boş şeylerle böyle. Ya ben Türk oğlu Türk'üm ya.
Aynen
yani,
öyle. Aynen öyle.
Bundan son derece gurur duyuyorum.
Tabii.
Hiç kimsenin de sonradan getirdiği bir boyun bilmem nesi değilim. Ben mesela İran'dan gelen bir ailenin çocuğuyum.
Ne güzel.
Ben Horasanlıyım
mesela. Ne diyorsun? Ben Türk oğlu Türk'üm diyorsun.
Ben
ama.
Türk'üm.
Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak Amerika'da kim ne yaparsa yapsın. Eğer Amerikan halkı oluyorsa, Amerikalı bir kimliğe bürünüyorsa şunu diyor. Ben Amerikalıyım. Ben
evet.
Bu ülke için savaşacağım. Ben bu ülke için vergi vereceğim. Bizde bu yok ama.
Evet.
Yani ben Türk'üm demeye utanıyor. Doğulu ya da Kürt vatandaş.
Etnik kökenleri farklı insanlar.
Çünkü bugüne kadar öyle adamları dışladıkları
aşılanmış.
İçin.
Aşılanmış. Bu bir aşılama.
Ha, o yüzden de o insan hayır abi. Türk'üz. Atatürk'ün evlatlarıyız. Atatürk gibi bir dünya lideri.
Dünyanın saygı duyduğu bir
hayatım,
lider.
Ben hep anlattığım şu var. Türkiye'de
bu arada
çok
sanata
şanslıyız.
Da çok değer verirmiş.
Heh.
Mustafa Kemal
ya,
inanılmaz
bir
değer verirmiş sanata.
Gitmiş. Bir iki dakika geç kalmış. Demiş ki Muhsin Ertuğrul efendim başlatmıyoruz. Demiş ki hayır Muhsin Bey başlatın. Ben geleceğim. Sakın oyuncular saatinde dakikasında. Birinci perde bitiyor. Demiş ki Muhsin Bey paşam oyunu birinci perdeden tekrar ettireceğiz. Sakın demiş öyle bir şey yapmayın. Ara veriliyor. Aradan sonra giriyor. Oyun izliyor. Bütün sanatçılarla tek tek tokalaşıp
ne kadar gibi. Güzel bir şey ya.
Hayatım
vallahi.
Şimdikiler öyle mi? Neyse ben bir şey demiyorum.
Ya hayır şimdikiler. Hayır burada bizim yani, öyle bir şeyimiz hayır, yok. Rahatımız var. Ya şöyle yok. Ben bunu açık ben duygularını senin net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi zaten tiyatro sanatında bile yine çok şükür o biraz daha rahat bir alan da hani oradan biraz yırtıyoruz. Ya şimdi çok iyi bir dizi oyuncusu bakıyorum şimdi. İyi bir oyun, iyi bir konu ama eksik var diyorum burada. Şimdi bir bakıyorum şurasını kapatmışlar, şurasını kesmişler. Ve mesela çok kıymet verdiğim oyuncu arkadaşlarım
çünkü.
Var. Ya diyor biz burayı diyor, böyle oynamadık Ferhat biliyor musun diyor. Atıyorum mesela az önce bir arkadaşımla yine tiyatroda yine bir oyuncu bir arkadaşımla sohbet ediyorduk işte bunu yine farklı bir konu bizim için. Ya Ferhat dedi ben Nene Hatun'u oynadım. Nene Hatun'u oynamak için de işte gittim 2 ay Erzurum'da bunun oradaki insanlar nasıl konuşuyor, şiveleri nasıllar, birbirlerine nasıl hitap ediyorlar bunu öğrenmek için gittim. Gittim 2 ayda böyle bir teşviki mesaim oldu. Gittim. Ondan sonra işte gün geldi işte ben Nene Hatun'um dedi. İşte elimde dedi balta işte ben savaş alanında koşuyorum. İşte çat diye kafasını işte orada bir öldürme sahnesi var. Ya filmin afişine baktım dedi. Baltanın sapı yok. Filmi izledim dedi. Filmde ben hani ağrılarla sızılarla gittim. Çok inanılmaz problemler.
Evet,
ameliyattan çıkmışım dedi. Çık gittim dedi oraya. Filmi izledim. Filmde benim oynadım o
sahneler.
Oyunun bir sahnesi bile yok.
Niye?
İşte çocuklar izliyormuş da çocuklara kötü örnek olurmuş. Ya bu adam sanat yapıyor sanat.
Şimdi hayatım.
Bunun nasıl kötü olabilir?
İşte bak onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu anlattığı siyasi belki bir şey değil ama şunu çok.
Yok çok siyasi.
Ha ben
o çocuklara da kesesi altında siyasi gayet.
Şimdi şöyle oyuncunun siyaseti olmamalı yapmamalı diyor. Ben de şunu anlatıyorum. Çocuklar bilir benim lafımı. Tiyatromun siyaseti yok.
Evet.
Bak, benim adım Ali İhsan Bozdemir. Tiyatromun ismi de Ali İhsan Bozdemir Tiyatrosu. Tiyatromun siyaseti yok. Çünkü ben seyirciye şöyle demiyorum. Efendim hoş geldiniz. Bu akşam oyunumuz başlamak üzere. Yalnız MHP'li, AK Partili ya da CHP'li.
Aranızda HDP'li, AK'li ne varsa
çıksın. Sen dışarı çıksın demiyorum. Çünkü bende parti ayrımı yok. Ama ben tiyatromu bıraktıktan sonra benim adım Ali İhsan. Ben oy kullanan bir adamım. Benim görüşüm var.
İdeoloji.
Ben muhalifim. Bak ben CHP'de, MHP'de. AK Parti'ye de muhalifim. sanatçı muhalif olmalı.
Evet.
Levent Kırcısı'ndan Erhan Şensoy'una kadar. Bunlar bir ekol adamlardı.
Çok, çok
bunların
büyük sanatçılar.
Ekol olmalarının, kaliteli olmalarının, entelektüel yapılarının yüksek olmaları sebebi hem donanımları çok büyüktü hem de aklı başında adamlardı. Biat etmeyi sevmeyiz biz. Bizim en büyük özelliğimiz biat etmeyiz.
Evet,
şimdi
evet,
biat ettirmek istiyorlar.
Gerçekten evet.
Ben mesela bir reklam konuşacağım. Bana bir banka reklamı geldi efendim ama sosyal medyanızı kapatacaksınız dediler. Neden diye sordum da. Ali Sen abi.
O ne saçmalık ya.
Siz muhalifsiniz. Ben muhalif olabilirim. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza da söylemiş bir adamım. Ben bunu siyasetçilere de söyledim. Kendi şu an beğendiğim partime de söyledim. Dedim ki beni ve benim gibi sanatçıları durdurma şansınız yok. Eleştireceğiz. Kabalık değil. Yani bu başka bir şey. Bunu yanlış anlıyorlar.
Çünkü. Yok yok. Ben hani iyi ki varsınız diyorum. Bu konuda gerçekten iyi ki varsınız. Çünkü bizim tamamıyla kendi ideolojisine inanan, kendine inanan insanlara çok ihtiyacımız var.
İdeolojisi zanaat, olsun.
Sanatkarlara evet. Çok ihtiyacımız
bir
var.
Bir parti olsun ya da bir fikri olsun. Ben fikri olana saygı duyuyorum. Ben fikri olmayana saygı duyuyorum.
Aynı şeyleri düşünmek anladın zorunda, aynı şeyi de yemek zorunda değiliz
ya ben
ki.
Ben adama mesela dedim ki hangi parti diyorsun ya da ne yapıyorsun diyorum. Abi ben parti tutmuyorum. Abi benim görüşüm yok falan. Oo diyorum bu her türlü döner. Çünkü bunun dönme ihtimali çok yüksek. Çünkü her şeye uçabilir. Bir görüşü olacak, bir fikri olacak yani.
Abi aynı yemekleri bile sevmiyoruz ya. Masaya
mecbur
biz
ki.
Dördümüz masada oturalım. Atıyorum.
Ha.
Beş kişi bir masada oturalım.
Herkesin
masanın
farklı.
Masanın bir kapta iki, yani bir iki tencere var. İki tencere farklı farklı iki tane yemek türü var. Şimdi benim önüme gelen yemeği bile yani aynı yemeği bile sevmiyoruz biz.
Tabii
ama
ya, çok...
o sofraya saygımızdan mesela sevmediğimiz değil. Yani ona
en azından bir tadına,
bakıyoruz. Bir tadına bakıyoruz tabii, mesela. Tabii. Ya da işte diyorsunuz ki ben mesela hayatta hiç ciğer yemem. Ama ciğer yiyen insana da hastayım. Ama ben yemiyorum. Çünkü istifra ediyorum. Bunu diyorum mesela bir gün bir turnede bana bunu zorladılar. Bayağı bir farklı bir şeyle karşılaştılar. Çünkü direkt istifra ediyorum. Ama ben uyarmıştım. Yani şimdi mesela orada bile aslında bizim toplumumuzda ona bile saygı duymayan insanlar var.
Tabii.
Kaldı ki işte siyasi görüşüydü, işte duruşuydu. Ya yediğin yemeğin saygısı yok.
Bak,
yani.
Herkes herkesi yargılamıyor mu? Ben de şunu yazıyorum. Niye kızıyorsun? Niye yargılıyorsun? Benim sadece şuna çok kızıyorum. Eğer senin seçiminden dolayı ben üzülüyor ve ben kötü şartlarla yaşıyorsam sana kızacağım abi.
Evet.
Çünkü senin hıyarlığın yüzünden ben bunu çekiyorum.
Evet, çok
hani mu? Ben yaşıyorum. Ben para da kazanıyorum. Hani çok mu kazanıyorum bilmiyorum ama ben yaşıyorum. Ama sen yaşayamıyorsun. Bak 12 saat, 13 saat sadece ve sadece 14-15 bin liraya çalışıyorsun. Ve bir ay boyunca.
Evet.
Yazık günah diye memnuniyet.
Bunu anlamıyorlar ya. Bunu...
Ya anlatamıyorlar. İşte bunu söylediğin zaman da şöyle bir laf ediyorlar. Abi sen tabii ki
yok,
bizim
abi, şey var,
değilsin.
Şey oluyor onu söylediğinde. Ne olacak ya? Vatanımız işte görmüyor musun? Vatan, bayrak, millet falan filan.
Bana, bırak.
Hayır yani bu çok enteresan bir siyasetin iki ucu boklu değnek.
Şeyle ne işte. Alakası var yani?
Siyaset, işte siyaset abi. Siyasetin iki ucu boklu değnek. Ben
aynen
bunu
öyle.
O şekilde
aynen
söylüyorum.
Aynen öyle.
Peki abi şey son olarak bir şey sormak istiyorum. Şimdi senin tiyatro okulun neredeydi?
Eskiden salonum vardı. Kadıköy'deydi o da. Şimdiki yerimde tam Kadıköy'de Hasanpaşa'nın girişinde Söğüt Çeşme'de.
Orada biz eğitim veriyoruz değil mi biz? Orada
evet, pazar
yeni
günleri,
genç nesil
evet, pazar günleri
öğrencilerim var.
Sinema üzerine, televizyon üzerine, televizyonda bir oyuncu nasıl oynar? İlk başta diksiyon üzerine çalışıyoruz. Sonra bir parça veriyoruz. O parçayı bir fotoğraf verebiliriz, bir hikaye verebiliriz. O parçayı bize anlatacak abi. O gördüğünü bize yorumlayacak. Sonra doğaçlama tarzında bir şey veriyoruz. Sonra ezberli bir parça veriyoruz. Ezberli parçayı ilk başta tekli oynuyor. Sonra karşıdaki oyuncu oynuyor. Onların hepsini çekiyoruz ama. Biz her oynananı, diksiyonu da ağza getiriyoruz. Çekilmiyor. Dudak açılarını, tonlamaları, vurguları
evet.
Büyük ekranda oyuncularıma, kursiyerlerime gösteriyorum. Ayrıca da bu işi yaparken de kursta şöyle bir mantığımız yok. Benden kurs al ama filmlerde oynatayım. Yemezler. Benden kurs al. Yetenekliysen oynatırım.
Tabii herkes kendi
ama
şansını
yetenekli
kendi
değilsen yer. Hiçbir şey yapamam.
Ya olmayanı zaten ya
olmaz.
İşte
benim burada torpilim yok.
Olmayanı var etmek
olmaz
yani
bunu, ben yapamam.
O bizim işimiz değil zaten, yaradanın işi yani. De hani bizim vardır var etmemiz değil. Aslında bende bir şeyler varsa sen üzerine koyup beni parlatabilirsin ama bende yoksa
aynen.
Benim için yapabileceğin hiçbir şey yok.
Ferhat'ım bir şey sorabilir miyim ben sana? Eğer sen benden eğitim alıyorsan ben sana bütün kuralları öğretirsem.
Bu arada ben çok isterim senden eğitim almayı.
Başım üstünde her zaman. Yani senin şu an bir şeyin yok ama. Bak şunu anlatayım sana.
Olur mu?
Sana ben eğitim veriyorsam, sana öğretiyorsam senden tek bir şey rica ediyorum. Diyorum ki bak paşam benim öğrettiğimi hayatına geçirmezsen, buradan çıkarken bir aktör gibi davranmaz, konuşmana özen göstermezsen, kitap okumazsan, kendini oyuncu sıfatını, her gördüğünü yarın öbür gün karşıma çıkacak bir rol gibi düşünmezsen bu işi yapamazsın.
Evet.
Sen benden konuşuyorsun tamam hocam diyorsun. Çıkıyorsun arkadaşına. Ha. Olmadı. Olmadı. Yani hafta içi bana mutlaka tekerlemelerini atıyorlar. Seslerini dinliyorum. Her attıklarını da dinleyip yorum yapıyorum. Bak böyle olmamış oğlum, burayı yap diyorum. Şunu yap kızım diyorum. Ben başka ajanslar ya da başka tiyatrolar gibi davranmam. Her an hep çocukların yanındayım.
Evet, ben şahidim.
Yani benim her arkadaşım öğrencim en az 10-15 senelik öğrencimdir.
Peki abi onun dışında bir de sen menajerlik, aynı zamanda menajerlik evet, yapıyorsun. Menajerlik nasıl gidiyor abi?
Menajerlik yani, iyi gidiyor.
Kişinin menajer olması için nasıl bir sıfata ihtiyacı
ya
var?
Ya şöyle, benim menajerlik anlayışım çok farklı. Paşam şöyle. Şimdi bizim
menajer deyince çok artık
tabii
çok
tabii
başka. Şimdi
deme onları da anlıyoruz biz. Yoksa küfür çok seviyoruz yani. Menajerlik de hikaye şu. Benim menajerlik anlayışım bizim Türkiye'de şöyle yapılıyor. Seni alıyorum oyuncu olarak, diyorum ki senin menajerinim ve seni 4 yıl 5 yıl boyunca çalışıyorum. Ama ya o menajer sana 4-5 yıl içinde iş veremezse ne yapacaksın? Ben şöyle yapıyorum. Proje bazlı çalışalım diyorum. Sıfırdan bir oyuncuyu çalıştırıyorsam da ona diyorum ki hayatında bunları yaparsan başarılı olsun. Nereden biliyorsunuz hocam dediğinde diyorum ki hiçbir şey yapma. En az 2500-3000 bölümde oynamışım. En az 20 yıl bu işin içindeyim. Tecrübe dünyanın.
Evet, evet çok önemli bir şey.
Gel benim tecrübemi gör. Bunları yaparsan daha sağlıklı olur. Benim anlatım mı?
Yani o zaman aynı zamanda kendi okulunuzda yetişen yani. Yetiştim.
Ha.
Oradan sonra sen şey demiyorsun ya. Oğlum benim seninle artık işim bitti.
Para yok, aldım. Hiç öyle bir şey yok.
Demiyorsun.
Tam tersine.
Senden ne yaratabiliriz diyerekten onu para.
Tabii. Ama başarılı olanlar kalıyor zaten. Başarısı olanlar overlockçu oluyor.
Gözde mesela ne kadardı seninle?
Gözde çok. Gözde geldiğinde 10-11 sene oldu. O başka bir şey yaptı da.
Evet şöyle başka hareketlerimizi gördüm.
Şöyle daha Gözde geldiğinde bana bir 16 yaşında 15 yaşında falandı. Çocuk ve ben.
Ya bunun da çocukluğunu düşünemedim
yok,
abi.
Yok çocukluğun için o çok sevimliydi. Onun bir babası vardı. Allah. Bak o babasının bir hikayesini anlatayım. Babası çok zayıf bir adamdır. Kısa boylu bir adamdır ama çok ağır abidir ama. Gör bayağı bir ağır abi. Şöyle dolanır. Elinde tespihi vardır. Bir gün geldi dedi ki
o adamdan çıkan
o
olan.
O zaten bu da aynıdır bakma. Böyle geldi bana şöyle yaptı bak. Bak dedi Alişan Hoca dedi analım mı dedi. Kızı dedi sana veriyorum dedi. Hepsi senin dedi kemiği benim analım mı dedi. Dedim şekerim burası dedim öyle bir yer değil.
Ay ne yapıyorsun ya?
Yok dedim burası öyle bir şey değil. Burası et ve kasap yeri değil. Bana kemiği bırakmıyorsun eti de senin değil. Burada bu çocuk doğru öğrenecek. Bu işi doğru yapacak. Öyle bir muhabbetimiz oldu ama Gözde zaman zaman benimle çok çalıştı. Bir de hanımefendinin dizileri var. Sinema işi var.
Bakalım biz de bir projede düşünüyoruz Gözde'ye de
dur
işte.
Dur bakalım anlaşır. Ben de çok istiyorum Gözde'nin senin gibi kıymetli bir PR'cısı, bu işi yapan bir dostumla çalışmasını isterim.
İşte birazcık agresif bir hanımefendi.
Olur. Her biraz. İnsanın, her delinin bir çılgınlığı vardır.
O daha beni kükrerken görmemiş.
Yok. İşte bunları da sen onu yaparsan bak onun bir kaşı ayaktadır hep. Bak Gözde eskiden şöyleydi bak. Çok mülayimdi. Şimdi ne oldu biliyor musun? Şöyle durur bazen. O bak o kaş şöyle kalkar.
Vallahi o da beni korkutmaz yani.
Evet yok evet, öyle bir vallahi, şey yok. Herkes saygı duyacak birbirine. O sana, sen ona. Sen doğru yol çizdiğin sürece o sana
tabii
zaten.
Tabii canım profesyonel olmak zorundayız. Yani profesyonellik hayatımızda şey var.
Aynen öyle.
Hepimizin birbirimize çünkü eklemek istediklerimiz var. Yani evet. Ben tecrübe. Senin hayatına dokunduğumda sana ne gibi faydam olur?
Ben sana bir şey soracağım.
Nasıl?
Sen beni kaç zamandır tanıyorsun? Birbirimize hiçbir zaman ne parasal ne maddi manevi
hiçbir
bir şey
zaman. Yok. Benim sen
nasıl sevgiyle yaklaşıyoruz birbirimize? Nasıl sana sahip çıkıyorum? Ya da sen bana nasıl diyorsun? Evet. Ya senin her gönderdiğine ben ne diyorum? Başım üstüne yeri var diyorum. Onun için bazı şeylerin karşılığı olmaz bir tanem. Sen bana çok saygı duyuyorsan ben de aynı. Tamam mı?
Uzun bir dost. Valla biz tabii burası böyle bitmez abi. Biz bunu senle sabaha kadar bizi bıraksalar. Biz zaten konuşuyoruz. Bizim
ben daha hiçbir şey girmedim. Bak, ciddi bir adam gibi konuşuyorum.
Evet.
Benim daha sana şeyim olmadı ama ben hayata şöyle bakıyorum.
Hayır, senin programı bir kez daha tekrarlayacağım ben.
Ben bir şimdi iki konuna da geleceğim.
Şimdi sana şeyi yaptım. Şimdi şöyle bir program çek seninle. Şimdi biz Ali İhsan Bozdemir adına ufak bir alt bekle onun işte kim olduğunu,
ya
işte
bana şöyle
neler
sorular
yaptığını
biz zaman
bunu
birbirine
aldık sağ yani.
Bana şöyle sorular sorduklarınız zaman, siyasi sorular sorduklarında ben diyorum ki girme bak ben çok konuşurum. İki, tiyatro ile ilgili benden o an komiklik bekleme. Çünkü ben öğrencilerime bir şey anlatıyorum. Ama bana gel, gülelim eğlenelim programı ben seni burada komaya sokayım. Evet. Ama bana şimdi kalk öğrencilerimin izleyeceği, dinleyeceği bir şeyi de ben sana sulup yap. Ya da sana
o
değil.
O işte işine,
yani
genel işine saygı duymak.
Aynen
yani
öyle.
Şey, sanat,
aynen,
işte
aynen
ben
öyle.
Hepsi şunu söylerim.
Ay cool.
Buradan tabii reklam arası yapıyoruz. Evet. Yani. Ürün yerleştirme yapıyoruz böyle. Arada sırada bir ürün yerleştirme de olmuş oluyor. Abi iyi ki geldin ya. Vallahi güzel geçti. Karışım, baksana akmış seni... gitmiş abi. 40 dakika olmuş ya. Vallahi akmış gitmiş.
Çok teşekkür ederim sana bir kere. Hem beni
ben teşekkür ederim.
Için.
Buraya gelerek beni onur ettin ha. Ben de seni görünce çok seviniyorum.
Ben de aşkım benim. Ben de bir tanem. Bu arada aşkım aşkım diyorum. İnsanlar yanlış anlamasın. Sevgiyle söylenen bir kelime. Yani
ben de herkes
kadınlardan hala hoşlanıyorum. Erkekleri şu an bir tercihim yok.
Ya işte ben de zaten. Ben dün mesela çok komik bir an yaşadık. Arkadaşım var benim yurt dışında yaşayan. Bir yere gittik. Orada da bir zaman geçiriyorduk. Garson bir şey söyledi. Tamam hayatım dedim. Bizim çocuk. Abi dedi sen şimdi ona hayatım dedin.
Ha, bu adam, nasıl olacak?
Dedi oğlum dedi, beni niye araya katıyorsun dedi. Bari ben duymayayım. Sen bir tarafa git dedi.
Evet.
Oğlum bu benim normal konuşmam.
Aynen
ben, benim için hayatım canım bir tane. Bunlar yani söylenebilir ya, cümleler.
Ne var abi?
Söyleyin abi. Korkmayın birbirinize ya.
Bir gün postacı bana bir şey getirdi. Evrak getirdi. Sal bebeğim dedim. Bana dedi ki bebeğim şey dedi, diyor, ama dedi ya bebeğim... o biraz ya dedi biraz sonra dedi kalkıp dedi gitmez de kapının önünde seni beklerse beklesin sorun yok ki yani. Bebeğim kötü anlamda söylemedim yani.
Allah olabilir. Abi ya. Abi
çok teşekkür ederim tekrar. Sağ ol.
Geldiğin için çok teşekkür ederim ben de.
Çok sağ ol. Sağ ol.
Seni tekrar diğer evet, çok büyük,
büyük
üstad yine sizin gibi.
Ben de gelmek isterim onlarla.
Onlarla birlikte seni tekrar alacağız
tamam,
zaten. Yine burada olacağız.
Başım üstüne.
Ondan sonra seninle tabii şöyle bir 3 hafta sonra falan.
Tamam.
Bu sefer böyle çok güleceğimiz, çok
tamam.
Eğleneceğimiz.
Fıkralarla,
senin
anılarla.
Senin tatlı anılarını istiyorum. Anılar. Ben. Komik anılarını.
Benim
bu tiyatro çünkü. Stand-up'ta 550.
Aynen. Stand-up'ta anlattım. Noktalı virgüllü. Hayatımın içine beni var eden
abi,
komik anılarını.
Fütursuzuz. Burada öyle bir...
Ya
bizim
sen
burada
biplersin
çok
sonra.
Hepimiz takır takır konuşabiliyor
sonra
her şeyi.
Biplersin, sorun değil.
Hiç biplemiyoruz. Tamam. Bizde öyle bir şey yok. Çünkü buranın en güzel özelliği, podcast dünyasının en güzel özelliği zaten fütursuz bir hayat. Yani bugün Amerika'da Biden mesela Trump onu yıllarca hani olduğu seçim sürecinde çok engelledi. O da hep mesela BBC mesela hep şeye konuşurdu. Podcast'lere konuşurdu.
Aa.
Oradan da alırlardı onu. Ondan sonra genele servis ederlerdi bunu. O yüzden podcast bizim hayatımızın arasında
İyi.
Çok lezzetli
tamam.
bir yer.
Tamam o zaman sonra yapsın.
Umuyorum
tamam.
ki bir sonraki programımızda
tamam.
Seninle çok güleceğiz, çok eğleneceğiz.
Tamam inşallah.
Komik anılarını istiyorum abi.
Tamam hayatım sen yeter ki iste.
Sevgili podcast dinleyicileri bugün gerçekten iki önemli konu kaldık. İkisi de birbirinden kıymetli. Yine tiyatro, sanat ve oyunculuk adı üzerine çok kıymetli, çok değerli şeyler konuştuk. Umuyorum ki bir sonraki programda Ali abiyle çok güleceğiz. Ben şimdi burada birazcık ona karşı biraz mesafeliyim tabii programda olduğumuz için. Biz normalde çok eğlenir, çok da güleriz. Bir sonraki programda sevgili Ali Sambozdemir'in hayatındaki o komik anılarını sizlerle paylaşmış olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa programı sona erdi.